Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi başladı. Ben Erkin Öncan. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarında sizlerleyiz. Bu hafta da Gerçeğin Yörüngesi'nde anlatılmayanları anlatmaya devam ediyoruz. Geçen hafta Transdinyester'i konuşmuştuk. Bu hafta yine Ukrayna'dan devam ediyoruz, Ukrayna konusu üzerinden. Ama bu sefer kıta değiştireceğiz, Amerika'ya doğru ilerliyoruz. Ukrayna krizinin Amerika'daki yansımalarını konuşacağız. Müzikle başlayalım. Amerika demişken Kentucky'de bulunan United Mine Workers, yani maden işçileri. Bu maden işçileri organizatörü, onların önderlerinden Sam Rees'in eşi aktivist Florence Rees tarafından 1931 yılında yazılan bir şarkı var. Şarkının ismi Hangi Taraftasın? Bu şarkı Harlan Bölge Savaşı denilen bir dönemi anlatıyor. Harlan ilçesinde gerçekleşen bir savaş. Buradaki kömür madencileri iş yerlerindeki düzenlemeler, ücretlerini ve çalışma koşullarını iyileştirmek için bir kampanya başlatıyorlar ve çok büyük bir tepkiyle karşılaşıyorlar patronlar tarafından ve yoğun bir savaş yaşanıyor bölgede. 1931'den 1939'a kadar süren savaşta neredeyse 10 yıllık süren bir çatışma döneminde bu savaş boyunca çok sayıda madenci katlediliyor. Aynı zamanda madencilerin de karşılık verdiği örnekler oluyor. Yoğun bir savaş yaşanıyor ve nihayetinde bu arada eyalet ve federal birlikler bölgeyi, Harlan County denen bölgeyi yarım düzineden fazla kez işgal ediyor çatışmalar sürecinde ve sonunda işçiler eninde sonunda sendikalarına kavuşuyorlar. Bu şarkı da işçilerin sendikalarına kavuşmasını anlatıyor. Şöyle sözleri var, sözlerini de size saymak isterim. Hepiniz gelin iyi işçiler, size eski güzel sendikamızın nasıl faaliyete geçtiğini anlatacağım, iyi haberleri anlatacağım. Babam bir madenciydi, ben de madencinin oğluyum ve her savaş kazanılana kadar sendikayla birlikte olacağım. Harlan bölgesinde tarafsızlık yok derler, ya bir sendikalı olacaksınız ya da J.H. Blair için bir zorba. Bu J.H. Blair denen de maden sahiplerine bağlılığını açıkça beyan eden bölgenin şerifi. Ve devam ediyor, ey işçiler bunu kaldırabilecek misiniz, bana nasıl yapabileceğinizi anlatın. Berbat bir kabuk mu olacaksınız yoksa erkek mi olacaksınız? Patronlar için kavga etmeyin, onların yalanlarını dinlemeyin. Biz fakirlerin organize olmaktan başka şansı yok. Peki siz hangi taraftasınız diyoruz. Müzik aramızın ardından kısa bir süre sonra görüşmek üzere.
Come all you poor workers, good news to you I'll tell. How the good old union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? We're starting our good battle. We know we're sure to win. Because we've got the gun thugs a-looking very thin. Which side are you on? Which side are you on? If you go to Harlan County, there is no neutral there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on?
Come all of you good workers, good news to you I'll tell. Of how the good old union has come in here to dwell.
Which side are you on? Which side are you on?
My daddy was a miner and I'm a miner's son. And I'll stick with the union till every battle's won.
Which side are you on? Which side are you on?
They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair.
Which side are you on? Which side are you on?
Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how. how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man?
Which side are you on? Which side are you on?
Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize.
Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on?
Herkese tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi devam ediyor. Ukrayna krizinin Amerika'daki yansımalarını konuşacağız dedik. Tabii bunu konuşmadan önce şunu bir hatırlayalım. Amerika'nın Ukrayna'ya silah yardımları ne kadara ulaştı? Rusya'nın operasyonunun başlamasından bu yana geçen sürede Amerika zaten Ukrayna'nın en büyük müttefiki, en büyük destekçisi oldu. Antony Blinken, Amerika Dışişleri Bakanı, 21 Aralık 2022'de bir basın açıklaması yapıyor ve burada diyor ki Biden yönetimi altında Ukrayna'ya sağladıkları yardımların 21.9 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Bu çoğu ülkenin neredeyse yıllık gelirinden dahi fazla. Ve yine Amerikan Dışişleri verilerine göre 1600 Stinger uçak savar, 8500'ün üzerinde Javelin tank savar. Bu Javelinler çok ünlüdür. Amerika bunları Ukraynalılara teslim ettiğinde bayağı bunun reklamını yaptılar. Çok güçlü bir silah olduğunu ve Rusların bu silah karşısında artık ilerleyemeyeceğini söylediler tekrar tekrar. Ama tabii ki de öyle olmadı. Hatta bu Javelinleri kullanma konusunda büyük zorluklar yaşadı Ukrayna askerleri. Bazı örneklerde bunların nasıl kullanılacağına dair bazı yönlendirmelerin de yapıldığı ve bu yönlendirmelerin bulunduğu çeşitli kağıtların da yer aldığını gördük. 700'den fazla taktik insansız hava aracı sistemi, 142 adet 155 milimetrelik obüs, 36 adet 105 milimetrelik obüs, 8 tane NASAMS hava savunma sistemi, 20 tane Mu-17 helikopter ve 45 tane T-72B tankı da dahil olmak üzere çok geniş çapta askeri ekipman, silah, mühimmat ve savunma sistemi sağladığını açıkladı. Tabii Ukrayna lideri Zelenski de 21 Aralık'ta geride bıraktığımız Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu zaten operasyonun başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretiydi. Ve bu ziyareti de tabii ki de Amerika'ya yaptı. O ziyarette Amerikan yönetimi Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemleri sağlayacağını da duyurmuştu. Aynı şekilde Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ilk Patriot füze sistemlerinin yakın zamanda konuşlandırılacağını söylemişti. Buna ilişkin henüz daha net bir gelişme yok. Biz de takip etmeye devam ediyoruz. Yine Amerikan Savunma Bakanlığı 6 Ocak'ta yaptığı bir açıklama var. Ukrayna'ya yakın gelecekte Bradley araçlarının da sağlanacağını duyurmuştu. Yani özetle Savunma Bakanlığı 2023 mali yılında bugüne kadar Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi deniyor buna. USAI derler. Bu yardım girişimi kapsamında Ukrayna'ya iki ayrı dilimde 1.7 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladı. Tabii bu çapta bir yardımın Amerikan siyasetinde, Amerika içinde tartışma yaratması şaşırtıcı değil. Hatta hiçbir ülkede tartışma yaratması şaşırtıcı olmayacaktı. Amerikan siyasetinde zaten biliyorsunuz demokratlar ve cumhuriyetçiler tasallutundan söz etmek mümkün. Bu iki yapı Amerikan siyasetini kurulduğu zamandan bu yana neredeyse esir almış durumda. Yani bizim aslında demokrasinin beşiği olarak bize pazarlanan ülkelerde döne döne iki partili bir sistem devam ediyor. Diğer partilerin hele hele sol demokrat ya da ilerici partilerin iktidara gelmesi kesinlikle mümkün değil. Seçim sistemi dahi bunu çok zorlaştırıyor. Ve demokratlar demişken, demokratların pozisyonu da zaten sürekli Ukrayna'dan yanaydı. Yani şunu şöyle bir zaman çizelgesi yapabiliriz. Obama dönemini ele alalım ve Biden dönemini ele alalım. Aradaki Trump'ı da katarak. Obama döneminde Ukrayna krizi zaten bugün olduğu gibi, operasyonu hariç olarak söylüyorum, bugün olduğu gibi en yüksek düzeyde seyrediyordu. 2014'teki Maydan darbesinde işte Nuland'ın hep örneğini veririz bunun. Eylemcilere, eylem alanlarında gidip Maydan eylemcilerine kumanya dağıtmaya varana kadar hamleleri ve Trump'ın seçilmesiyle birlikte birden bu Ukrayna krizi kesildi aslında. Yani kesilmedi de aktif olarak Amerika'nın Ukrayna'daki dahlini göremez olduk Ukrayna yönetimine dair. Çünkü Donald Trump yönetimi daha Amerika First, önce Amerika sloganının da aslında bir anlamda karşılık bulduğu yer burasıydı. Yani hem Irak, Suriye örneklerinde, hem Asya Pasifik örneğinde, hem Baltık örneğinde Donald Trump aslında geleneksel Amerikan siyasetini devam ettirse de önceliği Amerika'nın politikalarının geliştirilmesine, Amerikan ekonomisinin geliştirilmesine odaklayan bir tarzı vardı. Dolayısıyla Trump'ın seçildiği tarihten itibaren Ukrayna krizinde keskin bir sessizlik gördük. Ondan sonra Biden'ın, yani yine demokratların iktidara gelmesinin ardından da Ukrayna krizinin kaldığı yerden devam ettiği bir süreci gördük yıllar içerisinde. Zaten Amerika'da demokratlar için savaş partisi denir ki Donald Trump da böyle ifade ediyor bunu. Birazdan Trump'ın açıklamalarına da geleceğiz. Dolayısıyla demokratların olduğu yerde veya demokratların iktidarda olduğu bir Amerika'da, Amerika'nın olduğu her yerin bir savaş alanına dönüşme ihtimalinin güçlü olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Tabi burada cumhuriyetçiler savaş karşıtıdır, cumhuriyetçiler Amerika'nın dünyaya emperyalizmi dayatmasına karşıdır vesaire gibi bir gerçek de söz konusu değil. Aslında özetle bir tarz farkından bahsediyoruz. Mesela Trump'ın son açıklamalarından başlayalım. Trump bir kere demokratları savaş çığırtkanı, kendi partisi cumhuriyetçilerin yönetimini de aptal olmakla suçlamıştı. Trump şunu söyledi. Yakın zaman önce yaptığı açıklamada, 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını önleyecek tek kişi benim diyor. Trump bunu şöyle temellendiriyor. Amerikan Muhafazakarlar Birliği'nin düzenlediği bir konferansta konuşuyor. Ve bir yıldan uzun süredir devam eden bu operasyonun bir günde sonlandırılabileceğini söylüyor. Bunu kendisinin yapabileceğini söylüyor. Tabii 3. Dünya Savaşı çıkacak söylemi de var eski ABD başkanının, ama bunu önleyebilecek tek lider olarak da kendisini gördüğünü söylüyor. Ve kendi döneminde uyguladığı Rusya ve Çin politikalarını övdü. Yani Çin için aslında bu çok söz konusu olmasa bile Rusya için biraz doğru demek mümkün Trump'ın bu açıklamalarına. Trump ayrıca Amerika'nın şu an özgür bir ülke olmadığı ve özgür bir basına sahip olmadığı görüşünü de savunuyor ve şunları söylüyor. Ben sizin sesinizim, savaşçınızım, adaletinizim. Zulme uğrayan ve ihanete uğrayanlar sizin intikamınızım diyor. Tabii ki de hani Amerika Trump döneminde de özgür bir ülke değildi, demokrat bir ülke de değildi. Bunun en büyük örneğini zaten azınlıklara yönelik, özellikle siyahlara yönelik olan saldırı oranının Trump dönemiyle artışıyla da görebiliyoruz. Yani Trump yönetiminin de böyle bir çelişkisi var iç siyaset alanında. Trump yaptığı bu konuşmada ayrıca Biden'ı Beyaz Saray'dan çıkaracağız diyor. Amerika'nın Afganistan'dan utanç verici bir şekilde ayrıldığını söylüyor. Ve ciddi de bir iddiası var. Amerika'nın Afganistan'da bıraktığı silahları Taliban'ın başka ülkelere sattığını iddia ediyor. Yani batırdınız demeye getiriyor özetle ve bunu toparlayacak kişinin kendisi olduğunu söylüyor. Ukrayna krizinin aslında Amerikan iç siyasetiyle neredeyse doğrudan bir bağlantısı var. Özellikle Trump ve sonrasında gelen Biden dönemi için söyleyebiliriz bunu. Mesela 2019 yılında konuyla ilgili yine Trump'ın bir hamlesi vardı. Hatta Trump'ın azil sürecinde de bu hamlenin çok büyük bir rolü olduğu biliniyor. Trump, Joe Biden ve oğlu Joe Biden o dönem zaten başkan adayı. Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma yapılması için baskı yapmaya başlıyor. 2019 yılında diyor ki Ukrayna ve Çin'in Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturması gerekiyor. Bu açıklama çok ünlü, çok sansasyon yaratmıştı. Çok ünlü olmuştu dünya çapında yapıldığı zaman. Beyaz Saray'ın bahçesinde Florida'ya gitmeden önce yaptığı bir açıklama Trump'ın. Trump'ın hakkında azil soruşturması açılmasına yol açan olay da zaten Ukrayna lideri Zelenskiy ile o dönem yaptığı telefon görüşmesiydi. Trump o telefon görüşmesinde Zelenskiy'den Biden ve oğlu hakkında soruşturma başlatmasını istiyor ve şunu söylemişti yaptığı açıklamada da, samimilerse Ukrayna için söylüyor, Biden'lar hakkında büyük bir soruşturma başlatılır demişti. Bu tabii neden Biden'la ilgili soruşturma istediğini, gerçeğin yörüngesini zaten dinleyenler uzundur biliyorlar. Yine buradan tekrar edelim. Ukrayna krizini doğrudan demokratlara bağlayan bir diğer şey de Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, Ukrayna'nın en büyük enerji şirketinin yönetim kurulu üyesi olması. Bölgenin sömürüye daha çok açılması için Biden ailesinin çok büyük çabaları oldu bugüne kadar. Zaten Ukrayna'ya verilen desteğin önemli bir sebebi de verimli bir ülke olan yeraltı kaynakları ve lojistik konumu itibariyle Ukrayna'yı daha fazla aslında içine almak, hem böylelikle Rusya'ya yakınlaşmak, daha büyük bir tehdit oluşturmak, NATO'yu genişletmek, hem de Ukrayna'yı az önce söylediğimiz gibi daha fazla sömürüye açmaktı. Ve Trump'ın Zelenski ile yaptığı bu telefon görüşmesi hakkında asil soruşturması başlatılmasına yol açmıştı. Tabii Trump soruşturma başlatılıyor ama bu görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ve Zelenski ile ne konuştuğumun bir önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı demişti. Ve şöyle ilginç bir hamlesi daha var Trump'ın o dönem. Bu telefon görüşmesi nedeniyle haberler patlama yapınca Trump Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylemişti. Yani bu konuşmadan da önce Trump Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını açıklamıştı. Bu çok önemli. Yani Amerikan siyasetinde Ukrayna Rusya karşıtlığı bir pozisyon açısından çok önemli bir yer tutuyor. Ve bu yerde Trump gidip bütün Amerikan geleneksel siyasetinin tam tersi bir şey yaparak yardımları kesiyor, askıya alıyor ve bu yardımları ancak siyasi rakibine karşı bir soruşturma açılıp açılmaması şartına bağlıyor. Bu tabii ki de Trump'ın bir kahraman olduğunu göstermiyor adı üzerinde. O da klasik bir Amerikan siyasetçisi olarak en başta rakiplerini soruşturmalar, itibarsızlaştırma vesaire gibi yollarla itibarsızlaştırmanın peşindeydi özetle. Tabii o dönem Beyaz Saray Trump'ın bu koşulunu kabul etmiyor. Yani görüşmenin dökümünü de yayınladılar ve yardımlarla, Ukrayna'ya askıya alınan yardımlarla görüşme arasında bir alakanın bulunmadığını iddia etmişlerdi. Ama tabii bütün bunlar bir işe yaramadı ve Trump hakkında asil soruşturması çoktan başlatılmıştı. Amerikan siyasetinde bu daha çok demokratların öne sürdüğü, hem Trump'ı hem de Trump üzerinden cumhuriyetçileri vurdukları bir argümandı. Sürekli Trump'ın Rus istihbaratına çalıştığını iddia ettiler. Hani bu iddiaya aslında değinmek bile komik ama bu iddiaya da yer veririz ayrı bir bölümümüzde. Çünkü çok önemli ve geniş bir arka planı var. Tabii Trump'ın az önce bahsettiğimiz telefon görüşmesi ve Biden ailesine yönelik bu adımı ilk değil Rusya ile ilgili meselelerde özellikle. Trump aynı zamanda 2016'da da seçimler öncesinde şunu söylemişti. Rus istihbaratının Hillary Clinton'ın sızdırılan e-postalarını mercek altına alması çağrılarında bulunmuştu. Yine tekrar edelim. Trump bunu bir Rusya sevdalısı ya da bir emperyalizm karşıtı vesaire gibi bir titri olduğu için yapmıyor. Siyasi rakiplerini elemek için yapıyor. Ama bu siyasi rakiplerini elemek için ortaya koyduğu bütün argümanlar gerçek. Zelenski de klasik aslında ikili oyununu yani devam ettiriyor bölgede. Çünkü Zelenski'nin de 2019'dan bahsediyoruz. Temel amacı Rusya'ya karşı güçlerini toparlamak, Rusya'ya karşı daha güçlü bir pozisyon elde etmek, kendince caydırıcılığını artırmak ve benzeri sebepler olduğu için Trump'a o dönem Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak size tüm soruşturmaların açık ve şeffaflık içinde yürütüleceğinin garantisini verebilirim demişti. Ama bu garanti verilmedi. Çünkü demokratların Ukrayna liderliğiyle dahası Ukrayna aşırı sağıyla olan bağları Trump'inkinden çok çok daha güçlü ve etkiliydi. Dolayısıyla Ukrayna meselesi, Ukrayna'ya verilen yardımlar ve demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki çekişme Ukrayna meselesi üzerinden yaşanmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerde yani Ukrayna'ya verilen destek ve dolayısıyla bölgedeki çatışmalar uzadıkça bu konu özellikle Amerikan siyasetinde daha da yakıcı bir hal alacaktır. Bir müzik arası daha verip bu sefer bazı anketlerden bahsedelim. The Almanac Singers'tan I Don't Want Your Millions Sir'ı dinliyoruz. Yani milyonlarınızı istemiyorum bayım. Şunu söylüyor bu şarkıda da, milyonlarını istemiyorum bayım, elmas yüzüğünüzü istemiyorum, tek istediğim yaşama hakkı bayım, bana işimi tekrar geri verin, sizin Rolls Royce'unuzu istemiyorum bayım, sizin zevk yatınızı istemiyorum, tek istediğim bebeklerim için yemek, bana eski işimi geri verin. Kısa bir müzik arasının ardından yeniden birlikteyiz.
I don't want your millions, mister. I don't want your diamond ring. All I want is the right to live, mister. Give me back my job again.
Now I don't
mister. I don't want your pleasure, yeah. All I want's just food for my baby. Give to me my old job back. We worked to build this country, mister, while you enjoyed a life of ease. You've stolen all that we built, mister. Now our children starve and freeze. So
I don't want your millions, mister. I don't want diamond ring. All I want is the right to live, mister. Give me back my job again.
Think me dumb if you wish, mister. Call me green or blue or red. This one thing I sure know, mister. My hungry babies must be fed. Take the two old parties, mister. No difference in them I can see. But with a farmer labor party, we could sell people free. So
I don't want your millions, mister. I don't want your diamond ring. All I want is the right to live, mister. Give me back my job again.
Herkese yeniden merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Frekanslarımızı hatırlayalım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Evet, anketlerden bahsedeceğiz demiştik. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı askeri operasyondan önce Amerika'da cumhuriyetçilerin yalnızca %42'si Rusya ile uzun süredir devam eden bu çatışmalarda Ukrayna'yı destekliyordu. 2017'de %49'u Rusya'yı müttefik olarak görüyordu cumhuriyetçilerin. %32 ise Putin'e olumlu bakıyordu. Yapılan anketlere göre şu anda ise, yani bu operasyonun ardından, cumhuriyetçilerin %58'i Ukrayna'yı destekliyor. Bu genel Amerikan nüfusunun da %50'sine denk geliyor. Ve bu cumhuriyetçilerin yaklaşık %6'sı Putin'e olumlu bakıyor. Bu durum karşılaştırıldığı zaman demokratların Ukrayna'ya verdiği destek operasyonun başlamasından bu yana %58'den %70'e çıkmış. Tabii bu askeri yardımlar devam ettikçe, daha kaba bir ifadeyle Ukrayna'ya harcanan para arttıkça, Amerika'da Ukrayna'ya çok fazla destek sağlandığını söyleyen ve bundan homurdanmaya başlayanların oranı da artıyor. Yani yaklaşık 1/4 artık Amerika'nın Ukrayna'ya, %26'sına denk geliyor, Amerika'nın Ukrayna'ya çok fazla destek sağladığını belirtirken %31'i ise doğru miktarı verdiğini söylüyor ve %20'si Amerika'nın Ukrayna'ya ek yardım vermesini, yardımlara devam etmesi gerektiğini savunuyor. Pew Araştırma Merkezi'nin bir anketi bu. 18 Ocak'ta, daha aslında yeni sayılır, bu tarihte yapılan bir ankette Amerika'nın Ukrayna'ya çok fazla yardım sağladığını söyleyen yetişkinlerin oranı geçen Eylül ayından bu yana %6 ve Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'da başlattığı operasyondan kısa bir süre sonra %19 puan arttı. Bu ankete bu arada 5000 civarında Amerikalı yetişkin katılıyor. Yani Amerika'nın Ukrayna'ya çok fazla yardım sağladığını söyleyenlerin oranı gitgide artıyor diyebiliriz somut olarak. Bu değişiklik, Amerikan halkındaki bu değişiklik aslında Amerika'nın Ukrayna'ya çok fazla destek sağladığını düşünen cumhuriyetçilerin artan oranına bağlanabilir. Demokratlar arasında değil de. Rakamlara göre bugün cumhuriyetçilerin ve cumhuriyetçi eğilimi olan partisizlerin %40'ı bu görüşe sahipmiş. Bunun yanında Amerika'nın Ukrayna'ya artık çok fazla destek vermeye başladığını söyleyen demokratların payında da artış olduğu belirtiliyor. Ve yine demokratların veya demokratlara yakın partizlerin şu anda yalnızca %15'i bunu söylüyor. Şu anda yani 10 demokrattan 6'sı ya Amerika'nın Ukrayna'ya doğru miktarda destek sağladığını %40 ya da Amerika'nın yeterli desteği sağlayamadığını %23 ifade ediyor. Rakamlarla devam ediyoruz. Amerikalıların yaklaşık 3'te 2'si yani %65'lik bir orana tekabül ediyor bu. Cumhuriyetçiler ve demokratlar da dahil olmak üzere. Rusya'nın başlattığı operasyonla ilgili haberleri en azından biraz yakından takip ettiklerini söylemiş. Yalnız Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun Amerikan çıkarları için büyük bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda önemli değişiklikler söz konusu olduğu belirtiliyor anketlere göre. Geçen Mart ayında Cumhuriyetçiler ve Demokratlar operasyonun Amerikan çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleme olasılıkları hemen hemen eşitti. Yani Cumhuriyetçilerin %51'i ve Demokratların %50'si bunu söylemiş. Bu çatışmayı Amerikan çıkarlarına yönelik büyük bir tehdit olarak gören Amerikalıların oranı Mart 2022 tarihinden bu yana her iki tarafta da azalmış. Bugün Cumhuriyetçilerin bu ifadeyi verme olasılığı demokratlardan çok daha düşük. Yani %29'a karşı %43. Yani bu eğilim geçen sene eşitken artık bu değişmiş ve başlatılan operasyonun Amerikan çıkarları için bir tehdit olduğunu düşünen özellikle Cumhuriyetçilerin sayısı azalmış. Demokratların da azalmış ama görünen rakamlara göre Cumhuriyetçilerin daha çok azalmış. Biden'ın Ukrayna politikaları konusundaki görüşlerde değişme eğiliminde bu merkezin anketinde yaklaşık 10 Amerikalı yetişkinden 4'ü yani %43'e denk geliyor bu oran. Biden yönetiminin Rusya'nın Ukrayna operasyonuna verdiği yanıtı yani desteklerden bahsediyoruz onaylarken yaklaşık 3'te 1'i %34'ü diyor onaylamadığını söylüyor. Yani %43'e %34 olmuş. Aslında bu oran verilen onay açısından da kapanma eğiliminde görünene göre. Ve yaklaşık 10 kişiden 2'si yani bu %22'ye denk geliyor. Önemli de bir oran aslında. Emin olmadığını söylüyor. Şöyle ilginç bir durumda var. Biden yönetiminin Ukrayna operasyonuna verdiği tepki Biden'ın genel politikalarına yapılan yorumlara göre daha olumlu. Yani Biden'ın yaptığı işi aslında çok beğenmiyorlar ama Ukrayna konusunda verdiği tepkiyi olumlu görüyorlar. Yani özetle çok büyük farklar olmasa da Cumhuriyetçilerde daha çok olmak üzere Amerika'da Amerika'nın Ukrayna konusunda Ukrayna yönetimine verdiği desteğin azalma eğiliminde olduğu görülebilir. Bunun sebepleri arasında tabii ki de hesapsız destekler, bunun denetlenmeye kapalı olması, bunun bir sanki Amerikan ulusal davaymış gibi yansıtılması ve bir yandan Amerikan kamuoyunun da dünyanın geri kalanı gibi bunun doğrudan Rusya'ya karşı bir hamle olduğunun bilinmesi, tabii Amerikan siyasetinde ve Amerikan toplumunda Rusofobi çok daha yüksek, çok daha Türkiye'de olduğundan mesela çok daha derin bir antikomünist anlatıya sahipti Amerika uzun yıllar boyunca. Ama yine de ortada olan bu gerçekler çeşitli konularda desteğin azalma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Yani desteklerin siyasi malzeme haline getirilmesi hem Amerika içinde hem de dünya çapında başta Avrupa olmak üzere olumsuz etkileri bunda önemli etkenler. Bunun yanında yeni sayılan bir gelişme de var burada değinmemiz gereken. Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Demokrat bu, Gregory Meeks. Meeks'in önemli kritik bir açıklaması var aslında Amerikan siyasetinin Ukrayna konusundaki özünü anlatan. Cumhuriyetçi Green tarafından bir önerge veriliyor. Ukrayna'ya verilen desteklerle alakalı, bunların denetlenmeleriyle ilgili. Meeks bu öneriyi şöyle reddediyor. Ukrayna'nın özgürlüğü ve egemenliğine yönelik iki partili güçlü desteği baltalamaya yönelik bir girişim olarak yorumluyor ve aşırılık yanlısı olarak nitelendiriyor. Yani kabaca bu şu demek. Yani Amerikan devleti bir ülkeye çok yoğun silah yardımında bulunuyor, para yardımında bulunuyor ve Amerikan bir siyasetçi nedir bu yardımın esası, ne yapılıyor tam olarak diye bir soru sorduğu zaman bu aşırılık yanlısı bir girişim olarak nitelendiriliyor Amerika'da. Yani Amerika'da genel bir nitelendirmeden bahsetmek söz konusu olmasa bile Amerika'nın çok önemli bir siyasetçisi yani Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Meeks'in görüşünün bu olduğunu görüyoruz. Meeks ayrıca şunları söylüyor. Bu önlem doğrudan doğruya Vladimir Putin'in ekmeğine yağ sürüyor. Yani aslında Amerika'da da klasik bir dış mihrak anlatısı görüyoruz. Amerikan yardımları sorgulanmaya başlandığı zaman. Mix devam ediyor. Bölünmenin zamanı değil. NATO, AB ve müttefiklerimizle birlikte hareket ettik. Bu tuzağa düşmeyelim. Önergeyi veren Cumhuriyetçi Green ise Amerikan vergi mükelleflerinin dolarlarının Ukrayna'ya gönderilmesini tepki gösteriyor. Bizim verdiğimiz vergiler neden Ukrayna'ya gidiyor diyor. Bu fonların Amerika'nın güney sınırını güvence altına almak için kullanılması gerektiğini söylüyor. Yani aslında biraz Türkiye'dekine benzer bir şekilde orada da devam eden bir göçmen tartışması var. Cumhuriyetçi bir ismin bu öneride bulunması da aslında Trump'ın hatırlarsanız güney sınırına kurduğu duvarla doldan bir politik tutarlılık içerisinde olduğunu gösteriyor. Green ayrıca şunları söylüyor. Kararda Ukrayna Savaşı yanlısı ya da Ukrayna Savaşı karşıtı olmakla ilgili hiçbir şey yazmıyor. Bu dilin hiçbiri orada yer almıyor. Ben sadece Amerikan halkının hak ettiğine inandığım bir denetim talep ediyorum. Bu siyasi bir şey bile değil diye konuşuyor. Tabii ki de burada da aynı zamanda aslında Cumhuriyetçilerin Trump'la birlikte aslında en büyük örneğini gösterdiği klasikleşen bir taktiğini de görüyoruz. Demokratlar savaş partisi olduğu için ve bu savaşa harcanan para Amerikan vatandaşlarından karşılandığı için Cumhuriyetçiler bütün önemli uğraklarda, hatta Trump bunu Suriye ve Irak için bile söylemişti. Nereye gidiyor kardeşim bizim vergi mükelleflerimizin verdiği dolarlar diye demokratları eleştirme yolunu seçiyor. Green şunları da söylüyor. Eğer demokratlar Amerikan halkının zorlukla kazandıkları vergi paralarının Ukrayna'da nereye gittiği konusunda şeffaflığa sahip olmalarının aşırı olduğunu düşünüyorlarsa, o zaman demokratların ülkemizi nasıl temsil ettiğini düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bence Amerikan halkına paralarının nereye gittiğinin denetlenmesini hak etmediklerini söylemek aşırı bir yaklaşım diyor. Yani demokratlar Ukrayna'ya verilen yardımın nereye gittiğini bana kalırsa kendileri bile açıklayamazlar. Çünkü Ukrayna'ya yapılan onca para yardımı, onca silah yardımı Ukrayna sınırlarına girdiği andan itibaren neredeyse denetimsiz, tamamen denetimsiz ve karanlık bir alana girmiş oluyor. Yani bu operasyonun üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ve bu süre boyunca biz onlarca örneğini gördük bunun. Ukrayna ordusuna verilen silahlar, Amerikan silahları oradaki neonezi yapılanmaların ellerinde görülüyor. Ukrayna'ya verilen Batı yapımı silahlar, Amerikan silahları Deep Web'de satışa çıkarılıyor. Bunları artık Avrupalı diğer neonaziler mi aldı, cihatçı örgütler mi aldı? Bu silahları biz önümüzdeki dönemde nerelerde göreceğiz şu an için belli değil. Maalesef ki bunları yaşadıkça göreceğiz bir saldırı yapıldığında veya bir skandal patladığında. Dolayısıyla bir cumhuriyetçi siyasetçinin bunu buradan eleştirmesi de bu anlamda tutarlı. Çünkü bence cumhuriyetçiler de demokratlar da bu silahların nereye gittiğini bilmiyorlar. Oldukça denetimsiz bir network'ün içinde kaybolup gidiyor bütün bu silahlar. Paralar da aynı şekilde. Hem bu durum hem de Ukrayna yönetiminin Amerika'dan çok isteyen ve yer yer aslında sitem eden tavırları Zelenski'nin popülaritesinin de Amerika'da bir anlamda düşmesine yol açtı. Zelenski ilk yurt dışını ziyaretini operasyonlardan sonra Amerika'ya yaptı demiştik. Aslında bu çok büyük bir olay olmalıydı. Muhtemelen dinleyicilerimizin de dikkatini çekmiştir. Bu o kadar büyük bir olay olarak görülmedi aslında. Öte yandan Zelenski artık herkes Biden kadar sevmediği ortaya çıkmış oldu. Çünkü Amerikan basınında da Zelenski'ye yönelik çok ciddi eleştiriler yer aldı. Yani ciddiyetsiz olanlar da var. Hani kıyafetini eleştirenler falan da oldu. Hani nereye geliyorsun? Buraya da yeşil tişörtle gelme be kardeşim tadında eleştiriler de oldu. Tepki de çekti zaten. Tabii Zelenski Amerikan Kongresi'ne hitap etti. Askeri yardımların artırılması çağrısında bulundu. Kongre üyeleri tarafından sık sık alkışlandı. Hatta ayakta alkışlandı. Ama Amerika Ukrayna'ya Zelenski yönetiminin istediği açık çeki vermedi. Vermemeye de devam ediyor. Mesela Fox News'ten Tucker Carlson programında şunu söylüyor. Zelenski için para talep eden bir striptiz kulübünün yöneticisi gibi giyindiğini söylüyor. Breitbart'ın yazarı Wendell Husebu, Zelenski'nin 45 milyar dolarlık yardımdan daha fazlasını talep etmek için Beyaz Saray'a geldiğini söylüyor ve şunu yazmış. 45 milyar dolar için biraz saygı göster ve bir takım elbise kirala diyor. Ve politika editörü Emma Morris şunu söylüyor. Zelenski Amerika'ya uçuyor ama yine de takım elbise giyemiyor. Amerikalılar zaten bu takım elbise konusuna tutulmuş durumdalar anladığım kadarıyla. Ve Newsmax'in sunucusu Benny Johnson da çok daha sert konuşmuş. Ve şunları söylemiş. Bu nankör adam Beyaz Saray'da takım elbise giyme nezaketini göstermiyor. Hayatta kalmasını finanse eden ülkeye hiç saygısı yok. Eşofman giyen düzenbaz Doğu Avrupa mafyası. Bu büyük bir hakaret. Zelenski'ye yönelik tepkilerin artışını görebiliyoruz. Tabii hepsi takım elbise meselesine kafayı takmış durumdalar ama aslında satır aralarında biz gerçeği görüyoruz. Şunu söylüyor. Ya Zelenski, senin ülkeni besleyen, Rusya karşısında geçici olarak da olsa tutunmanı sağlayan biziz. Bize, Amerikan devletine yeterince saygı göstermiyorsun gibi bir tepkileri var. Ki zaten Zelenski'den bekledikleri de tam olarak bu. Zelenski istediği kadar Amerika'dan daha çok silah talep etsin, para talep etsin. Bu Amerikan siyaseti için yeterli olan bir durum değil. Ta ki Ukrayna bütün kılcal damarlarına kadar Amerika'nın ve onun emperyalist sisteminin yağmasına açılana dek. Özetle şunları söyleyebiliriz. Ukrayna meselesi, bölgedeki çatışmaların uzaması, bir yandan Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, bir yandan Ukrayna'ya verilen siyasi, askeri ve ekonomik destek aslında bir bumerang özelliği taşıyor. Bunu hep aslında birkaç defa daha söyledik bu programda. Bu bumerang, yaptırımlar bumerangı başta olmak üzere Avrupa'yı çoktan vurdu. Önemli bütün Avrupa başkentlerinde zaten eylemlerin yapıldığını görüyoruz. Tarafsız olunması talep eden, Ukrayna'ya silah yardımının kesilmesi talebiyle çok kitlesel protesto gösterilerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Amerika'da şu an için daha sular yeterince ısınmadı. Daha güçlü bir ülke, ekonomik açıdan da, askeri açıdan da, siyasi açıdan da. Avrupa başkentlerinde siyasetin de aslında çok önemli konusu oldu. Ve bu konu Amerikan siyaseti içerisinde de gitgide daha fazla önem kazanıyor. Programın başında söylemiştik. Ukrayna meselesi aslında Amerikan siyaseti içerisinde demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki en temel tartışma konularından, en temel savaş cephelerinden bir tanesi. Biri tamamen karşı, biri diğer tarafta olduğu bir cepheyi kastetmiyorum burada. İki taraf da aslında nihayetinde Ukrayna'yı destekliyor ama ortada Ukrayna'nın uluslararası hukuk dahi çiğnenerek Ukrayna ile kurulan bir ilişki biçimi var. Aslında bu rezalet bir şey. Yani Amerikan başkanının oğlunun başka bir ülkenin, Ukrayna konumundaki bir ülkenin doğal kaynaklarını yönetecek ekipten olması gibi bir durum. Ve bu rezaleti iki tarafta aslında birbirine karşı kullanıyor. İki tarafında aynı çamuru kullanarak birbirini kirletmeye çalıştığı bir kavgadan bahsediyoruz burada. Ama Ukrayna konusunda demokratlar daha hevesli. Demokratlar zaten dünyanın herhangi bir yerinde işgal, savaş, darbe, CIA eliyle gizli operasyonlar vesaire gibi konularda her zaman daha hevesliydi. Başta söylediğimiz zaman çizelgesini tekrar hatırlamakta fayda var. 2014'e kadar, Maydan darbesine kadar demokratlar, araya giren bir Donald Trump dönemi, Ukrayna krizinin bir anlamda geçici süreliğine de olsa yatışması, daha sonra Trump'ın Ukrayna üzerinden ve Biden ailesinin Ukrayna bağlantıları, illegal Ukrayna bağlantıları üzerinden demokratları vurmaya çalışması ve Amerikan müesses nizamının Pentagon'un da temsil ettiği olaya el atarak bir yerde Trump'ın bu hamlesini boşa çıkarması ve Trump'ın azledilmesi süreci. Ve daha sonrasında gelen Biden'la birlikte Ukrayna krizinin kaldığı yerden devam etmesi. Bu zaman çizelgesi çok kritik. Yarın bir gün Amerika'da siyasi alanda majör bir değişiklik olursa, ki Trump'ın adaylık iddiası devam ediyor, onlar nereye varacak göreceğiz. Ve yine Trump çizgisi Amerika'da hakim olursa ve Pentagon'u da alt edebilirse, Ukrayna krizinin yeniden sönümlenmeye, Amerika açısından verilen destekler ve yapılan yardımlar açısından sönümlenmeye başladığını göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, Gerçeğin Yörüngesi'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Amerika'dan mücadele şarkıları dinledik. Konumuz da Amerika olduğu için. Yine öyle bir şarkıyla sonlandıralım. Komintern Marşı'nın İngilizce versiyonunu dinleyeceğiz, Amerika'da yayınlanan. Bu şarkıyı dinleyerek kapatalım. Rise up, ayağa kalkın diyelim. Haftaya yine bugün yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, Gerçeğin Yörüngesi'nde kalın.
terror can halt. All lands will take flame with the fire of revolt. All lands will take flame with the fire of revolt.
Gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.